Bu kitap Altınokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Hatice Şafak Bozkır. Eserin adı İlk Adam. 1957 Nobel Edebiyat Ödülü. Yazarı Albert Camus. Türü roman. Türkçe'ye çeviren Tahsin Yücel. Yayın evi Can Yayınları. 3. basım Nisan 2010. ISBN 978-975-510-602-1. Bu kitap 257 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 23 Mayıs 2015. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Albert Camus'un 1960 yılının Ocak ayında korkunç bir araba kazasında yaşamını yitirmesi tüm dünyayı derinden sarsmış, zamansız ölümünün yankıları aylarca hatta yıllarca sürmüştü. O korkunç kaza sırasında yazarın çantasında bulunan bir bitmemiş romanın, İlk Adam'ın 34 yıl sonra 15 Nisan 1994'te okula ulaştırılması tüm dünyada o yılın en büyük edebiyat olayı oldu. Kitap benzerine az rastlanır bir ilgi gördü. İlk Adam bitmemiş bir roman, yazarının tasarladığı son biçimden de oldukça uzak belki. Ama ne olursa olsun 20. yüzyıl edebiyatına damgasını vurmuş bir büyük yazarın elinden çıktığını her satırında belli ediyor. Üstelik bu büyük yazarın kimi yapıtlarında şöyle bir sezinlediğimiz çocukluk ve gençlik dönemini, aile ve okul çevresini benzersiz bir içtenlik, duyarlılık ve dürüstlükle yansıtmakta. Büyük yapıtların oluşumu konusunda bulunmaz bir belge niteliği taşıması da cabası. Albert Camus, 1913 yılında Cezayir'de bir tarım işçisinin oğlu olarak dünyaya geldi. Cezayir Üniversitesi'nde zor koşullarda sürdürdüğü felsefe öğrenimini sağlık nedenleriyle yarıda bıraktı. 1938'de Paris'e gitti. İlk yapıtları Tersi ve Yüzü ve Düğün bu dönemde yayınlandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında direniş örgütünde etkin bir rol oynadı. Edebiyat dünyasına asıl girişini 1942'de yayınlanan Yabancı adlı romanı ve Sisifos Söyleni başlıklı felsefi denemesi belirledi. Birbirini tamamlayan bu iki yapıtta varoluşçu izler taşıyan saçma felsefesini geliştirdi. Savaş sonrasında Combat gazetesinde yazı işlerinin başına geçtiyse de 1947'de gazeteciliği bırakarak bütünüyle edebiyata yöneldi. 1947'de yayınlanan Veba adlı romanı 50'lerde kaleme aldığı Baş Kaldıran İnsan ve Yaz başlıklı denemeleri, Düşüş, Sürgün ve Krallık isimli yapıtlarında hem edebiyat hem de düşünce alanlarında yetkinliğini kanıtladı. Bu dönemde varoluşçuluktan çıkardığı sonuçlarda Jean-Paul Sartre'den ayrılan Camus, baş kaldırma ahlakı ve insan varoluşuyla ilgili düşüncelerini tiyatro oyunlarıyla da dile getirdi. Mutlu Ölüm ve İlk Adam adlı romanları ölümünden sonra yayımlandı. 1957'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülen ve bugün 20. yüzyıl edebiyat ve düşünce dünyasının en önemli adlarından biri kabul edilen Albert Camus, 1960 yılında bir araba kazasında yaşamını yitirdi. Tahsin Yücel, 1933 yılında Elbistan'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Öğrencilik yıllarında Varlık Yayınları'nın çeviri işlerini ve Varlık Dergisi'nin yazı işleri müdürlüğünü yürüttü. Mezun olduğu bölümde 1961 yılında asistan olarak göreve başladı ve 2000 yılında profesör olarak emekliliğe ayrıldı. Öykü derlemeleri, romanları, bilimsel araştırmaları ve kurumsal yazıların yanı sıra Balzac, Flaubert, Daudet, Monterland, Meaime, Gide, Simenon, Offrance, Colette, Jean Giraudoux, Pro, Camus, Sartre, Moulinex, Saint-Exupéry ve Duras gibi önemli Fransız yazarlarının yapıtlarını dilimize kazandıran Yücel, 1984 yılında Azra Erhat Çeviri Üstün Hizmet Ödülü'ne değer görüldü. Sunuş. Albert Camus, İlk Adam üzerine çalıştığı sıralarda notları arasına kitap bitmemiş olmalı diye yazıyor. Bitmemişlik konusunda bir de örnek veriyordu. Ve kendisini Fransa'ya getiren vapurda, koca bir romanı askıda bırakan bir yarım tümce. 4 Ocak 1960'ta korkunç bir araba kazası yaşamına son verirken, yanında taşıdığı romanını da bitmemiş durumda bıraktı. Üstelik düşündüğünden çok daha bitmemiş durumda. Öyle ya, bitirilmiş yapıtlarına bakılarak bir yargıya varılabilirse, Camus'un aradığı bitmemişlik böyle bir bitmemişlik olamazdı. Her şey söylenecek ama yapıt bitmemiş bir tümceyle bitirilerek, örneğin Gide'nin kalpazanlarının ya da kendi yapıtı düşüşün sonunda olduğu gibi biçimsel bir bitmemişlik, bir açıklık izlenimi yaratılacaktı. Oysa beklenmedik ölüm ilk adamı bir açık yapıta dönüştürüyor. Her anlatı gibi onun da bir sonu var ama bu kesin bir son olarak düşünemiyoruz. Düşünseniz bile başka herhangi bir sondan daha geçerli olduğunu kesinlemeye göze alamıyorsunuz. Gene de hele bir ara düşünüldükleri zaman açık yapıt kavramının da bitmemiş yapıt kavramının da görel niteliğini vurgulamak gerekir. İlk adam Camus'un ölümünden hemen sonra bitmiş bir yapıt diye sunulabilir, okur da başarılı ya da başarısız ama bitmiş bir yapıt olarak değerlendirebilirdi. Yazarları ya da yayımcılarınca bitmiş diye sunulan ama çok daha bitmemiş yapıtlar vardır. Aynı okur ayrı biçimde kapalı yani başı sonu belli bir anlatı olarak da değerlendirebilirdi ilk adamı. Ne de olsa ilk adam da her anlatı gibi belirli bir süre içinde, belirli bir çevrede, belirli insanların öyküsünü anlatıyordu. Başı da sonu da vardı. Öyle anlaşılıyor ki tam 34 yıl süresince Camus'un kalıpçılarını ve dostlarını bu yapıtı okur önüne çıkarmaktan alıkoyan da bu olmuştu. Hızlı bir yazıyla kalemin akışınca yazılmış. Yazıldıktan sonra da hiç mi hiç üzerinde çalışılmamıştı. Ama onlar haklı olarak sonuçlanmış bir yapıt gibi algılanır diye korkuyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse yapıtın öz yaşam öyküsel niteliği de bu olasılığı güçlendirmekteydi. Kısacası açıklık, hatta bitmemişlik ilk adamın içkin niteliklerini değil, anlatının başına konulan yayıncının notu, özellikle de arkasına konulmuş ekler kazandırmakta ona bu nitelikleri, yapılmış olanla yapılmak istenen, daha doğrusu yapılmak istenenler arasındaki uzaklık, daha doğrusu uzaklıklar kazandırmakta. Ne olursa olsun gerek elimizdeki bölümler, gerek taslaklar ve notlar, Albert Camus'un ilk adamın amacı, kapsamı, yapısı ve erimi konusunda kesin bir karara varmamış olduğunu gösteriyor bize. Bu da elimizdeki anlatının aynı zamanda birkaç olası romanın kaynağını oluşturduğunu kanıtlıyor. İsterseniz bu olası romanların başlıcalarını ana çizgileriyle belirlemeye çalışalım. 1. Bir aile romanı. Camus'un notlarının bir yerinde bu yoksul aileyi yoksullukların yazgısından, iz bırakmadan tarihten silinmek olan yazgısından kurtarmak istediğini vurgular. Bir başka yerinde burada aynı kanla ve tüm farklılıklarla bağlı bir çiftin öyküsünü yazmak istiyorum diyerek özellikle anne ile oğul ilişkisi üzerinde yoğunlaşan bir aile romanına varmak istediğini sezdirir. Bir başka yerinde de kısaca sevdiklerimden söz edeceğim yalnız bundan diye kesip atarken romanın sınırlarını genişletir gibi görünse de çocukluk ve gençlik döneminin insanların yüreğinde nasıl bir yer tuttuğunu bildiğimiz için gene aynı çevrede kalacağını düşünürüz. Doğrusunu söylemek gerekirse elimizdeki bölümler de destekler bu varsayımı. İlk adam bir takım değişikliklere karşın öncelikle bir öz yaşam öyküsüdür. Bir yandan ailenin, anneannenin, büyükannenin, kardeşin, dayının, akrabaların, bir yandan romanın baş kişisi ve gizli anlatıcısı, Jökyö'nün yaşamının bir başka ortamını oluşturan sokağı, okulu, öğretmenleri ve arkadaşları kapsar. 2. Bir yetişim romanı. Anlatı elimizdeki biçimiyle daha çok Jökyö'nün çocukluk ve ilk gençlik dönemini yansıtır. Ancak bu dönemlerin bizi sonradan 40'ına ulaşmış kahramanın anımsadığı biçimiyle yansıdığını bildiğimiz gibi aynı kahramanın başka serüvenlerini de biliriz. En azından notların gösterdiği kadarıyla başarılı bir insan olmuştur. Fransa'da direnişe katılmıştır, çok kadınlarla düşüp kalkmıştır ve benzeri. Ama gene notların gösterdiği kadarıyla romanın olası sonlarının büyük çoğunluğu annenin yanına dönüş ve anneye açılma biçiminde belirdiğine, yani çoğu halk masallarında gördüğümüz gibi tüm öykü dairesel bir yolculuk ve yolculuğun sonunda daha başlangıçta gözümüzün önünde ışıldayan bir gerçeğin en sonunda bulgulanması olarak tanımlandığına göre ilk adamı bir yetişim serüveni olarak da değerlendirmek hiç de yanlış olmaz. 3. Babanın romanı. İlk adam hep annenin çevresinde döner. 6 olası sondan 4'ü de anneye dönüşte noktalanır. Ama nedenli çelişkin görünürse görünsün, daha kurgusunda babasının mezarının başında zamanın parçaladığı duyumsallığı zaman, bu yeni zaman düzeni kitabın zaman düzenidir. Ve ana bölümleriyle adlandırılmasında bile birinci bölüm babayı arayış, ikinci bölüm oğul ya da ilk adam adını taşır. Bir başka kişinin babanın romanı olarak belirir aynı zamanda. En azından babanın aranışını romanı olarak belirir. Baba daha Jack Comery doğduğu yıl savaş alanında ölmüş, o da onun yokluğunu uzun yıllar süresince duymamıştır. Ama biraz da annesinin gönlünü hoş etmek için Sainte-Brieuc'e mezarını görmeye gittikten sonra babanın eksikliğini yaşamın eksikliği olarak algılamaya başlar. En az 40 yıl geriden babasının yaşamını ve kimliğini araştırıp yeniden kurmaya çalışır. Hiç kuşkusuz bu kurgu yalnız babasının kimliğini değil, bir ölçüde kendi yaşamını da temellendirecektir. Bu arayışın romanının sonunu Albert Camus şöyle düşünür. Son. Oğlunu Sainte-Brieuc'e götürür. Küçük alanda karşı karşıya dikilmişlerdir. Nasıl yaşıyorsun der oğul. Ne? Evet sen kimsin? Ve benzeri. Mutlu. Çevresinde ölümün gölgesinde yoğunlaştığını duydu. 4. Cezayir'in romanı. İlk adam bir anlamda yitik zamanın ardındanın karşıtı olarak nitelenebilir. İlk adamın anlatıcısı yitik zamanı ancak zenginler yeniden bulur der. Yoksullar yorgunlukların ağırlığı altında daha çabuk unuturlar. Yaşama katlanabilmeleri için de fazla iyi anımsamamaları, günü gününe yaşamaları gerekir. Üstelik Jacques'in yeniden bulma ya da yeniden kurmaya çalıştığı yaşam bir yoksulun 40 yıl önce noktalanmış yaşamıdır. Hem de bu adam hiçbir yerde uzun süre kalmamış, hiçbir zaman konuşkan bir insan olmamıştır. Şimdi Jacques'e ona ilişkin bilgi verebilecek başlıca kişiler, annesiyle dayısı de yarı dilsizdir. Böylece babası konusunda bilgi toplamak umuduyla gittiği Mondovi'den dönerken, Jacques'e babası bu köyün ve bu ovanın atsız tarihinde eriyormuş gibi bir izlenime kapılır. Gene de Mondovi'deki yaşlı hekimle Veliaht'tan Fransızların Cezayir topraklarına yerleşmesinin ayrıntılarını dinledikten, yaşlı hekimle birlikte atsız kişilerin yattığı mezarlığı gezdikten sonra babası konusunda en çok bilgiyi burada topladığına inanır. Bir başka deyişle babasının öyküsünü tüm yerleşimin ve yerleşimi gerçekleştiren halk kökenli insanların giderek tüm Cezayir'in öyküsüyle özdeşleştirir. Bu unutuş toprağında herkes ilk adamdır. Babası da kendisi de ilk adamdır. Böylece kahramanın yaşamı bir yandan babasının, bir yandan da Fransız ve Arabıyla tüm ülkeye ve tüm ülkenin yüzyıllık tarihiyle bütünleşerek dev boyutlara ulaşır. 5. Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın romanı. Kolaylıkla kestirilebileceği gibi 1960 yılında hem de konu böyle bir açılıma ulaştıktan sonra Albert Camus gibi önemli güncel olaylara fazlasıyla duyarlı hem de doğup büyüdüğü ülkeye tutkun bir yazarın Cezayir'in uzun bağımsızlık savaşını bir yana bırakması düşünülebilecek bir şey değildir. Bırakmaz da. Hem romanın yazılmış bölümlerinde bu direnişin izlerini buluruz hem de hazırlık notları Camus'un bu direnişe çok geniş bir yer vermek eğiliminde olduğunu gösterir. Örneğin Sadok'la konuşmalar, örneğin bir direnişçiyi barındırma nedeniyle tutuklanma, örneğin işkenceci subaya yapılan ilginç uyarı yazılmasında düşünülmüş oluntulardan yalnızca birkaçı. Romanın tasarlanmış sonlarından biri de bu direnişle ilgilidir. Toprağı geri verin, hiç kimsenin olmayan toprağı, satılacak da satılacak da olmayan toprağı. Hiç kuşkusuz daha başka gelişmelerden, daha başka sonlardan da söz edilebilir. Örneğin, aynı zamanda dünyanın sonunun öyküsü olmalı bu. İçinden şu ışık yıllarının özlemi geçen derken, Albert Camus'un romanına bir başka boyut vermek istediği düşünülebilir. Bu yönelimlerin yalnızca biri üzerinde yoğunlaşılacağı da, birkaçını ya da hepsini birlikte götüreceği de tasarlanabilir. Öte yandan ilk adamın bitirilmiş olması durumunda Camus'un tasarladığı birbirinden ilginç kurguların hangisiyle biçimleneceğini kestirmeye çalışabilir, kurguya göre tutacağı yönlerin düşüne dalabiliriz. Ama doğrusunu söylemek gerekirse ilk adam her şeyden önce Albert Camus'un hem kendi kendine hem bizlere verdiği bir sözü yerine getirme girişimi olarak etkiliyor beni. Albert Camus ölümünden topu topu 2 yıl önce tersi ve yüzü için yazdığı ön sözde bir dil kurma, söylenenleri yaşatma yolunda bunca çabaya karşın günün birinde tersi ve yüzüğü yeniden yazmayı başaramazsam hiçbir şeye ulaşmamış olacağım. İşte benim bulanık kanım. Ne olursa olsun bunu başaramayacağımı düşlememe, bu yapıtın odağına bir annenin hayranlık verici sessizliğini, bir adamın da bu sessizliği dengeleyen bir adalet ya da aşkı yeniden bulma çabasını koyacağını kurmama hiçbir şey engel değil diyordu. İlk adam Catherine Comer'in hayranlık verici sessizliği çevresinde işte bu izlenceyi gerçekleştirme yolunda bir çaba olarak beliriyor. Zamansız bir ölümün bu çabanın sonuçlanmasına izin vermemiş olması ilk adama ilgimizi azaltmıyor, tam tersini arttırıyor. Tahsin Yücel. Yayımcının açıklaması. Bugün ilk adamı yayınlıyoruz. Albert Camus'un ölümünden önce üzerinde çalışmakta olduğu yapıt söz konusu. El yazması 4 Ocak 1960'ta çantasında bulunmuştu. Kimi zaman noktasız virgülsüz, okunması zor, hiç yeniden ele alınmamış, hızlı bir yazıyla, kalemin akışınca yazılmış 144 sayfadan oluşmakta. Bakınız metin içinde 16, 47, 93 ve 191. sayfalardaki tıpkı basımlar. Bu mette el yazmasından ve Frantz'ın Camus'un yaptığı ilk daktilo edilmiş biçimden yola çıkarak düzenledik. Anlatının iyi anlaşılabilmesi için noktalama yeniden düzenlendi. Doğru okunduğu kuşkulu sözcükler köşeli ayraç içine alındı. Okulamayan sözcükler ya da tümce parçaları köşeli ayraç içinde bir boşlukla. Sayfa altında üste belirtilmiş değişiklikler yıldız belirtkesiyle, sayfa kıyısındaki eklemeler bir harfle, yayıncının açıklamaları ise bir rakamla gösterilmektedir. Ekte, birden beşe dek numaralandırdığımız yaprakları bulacaksınız. Bunların kimileri el yazmasının arasında, yaprak 1 bölüm 4'ten, yaprak 2 bölüm 6 2'den önce yer almaktaydı. Ötekiler 3, 4 ve 5 el yazmasının sonuna konulmuştu. Yazarın yapıtına nasıl bir gelişim vermek istediğini okurun sezinlemesini sağlayan ilk adam, not ve planlar diye adlandırılmış olan defter, spiralli ve kareli bir küçük defter sonuna eklendi. İlk adam okunduğu zaman Camus'un Nobel ödülü ertesinde ilkokul öğretmeni Louis Germain'e yolladığı mektupla Louis Germain'in kendisine yazdığı mektubu eklememizin nedeni anlaşılacaktır. Bize cömert ve sürekli bir biçimde sağladıkları yardım için burada Odette Diane Krish, Roger Greiner ve Robert Gallimard'a teşekkür borçluyuz. Catherine Camus. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.